8. Ayrım. Safevi Devleti'nin ortaya çıkmasının sosyal ve tarihi boyutları, göçebe ideolojisi olan Oğuzculuğa dayanmaktadır. İşte bu ideolojiyi gerçekleştirmek için Ehlibeyt sevgisi Safevilerin işine yaradı. Mesele hiç de ilk veya son Safevilerin bu sevgide samimi hem de aşırı derecede samimi olmalarında değildir. Mesele ezilen göçebe kitlenin ruh halini görebilmekte, sosyal ve ekonomik durumunu değerlendirmekteydi. Medreseye dayalı koyu İslami kurallı Sünni mezhebi ve göçebelikten yerleşik hayata ağrılı acılı geçiş, Osmanlı İmparatorluğu'nun çok büyük bir kısmını oluşturan Oğuz boylarının sosyal ekonomik düzenini bozmakta, manevi dünyalarında bağlı oldukları eski inançlarını sarsmaktaydı. Osmanlıların güçlendikleri, nizami ordu kurdukları, yerleşik hayata geçtikleri, medrese eğitimi gördükleri yeni yaşamda, göçebelikle ilgili her şeyi silmek çabası, devleti muhafaza etmek açısından doğru sayılsa da, kendi milletlerine karşı mezhepçi tutumları anlaşılmazdı. Yeni düzene ayak uyduramayan göçebe kitle, erimek, kimliğini kaybetmek korkusu, endişesi içinde, kendine manevi dayanak arayışı içindeydi. İşte böyle bir manevi dayanak olarak doğuda Safevi ocağını buldu. Göçebe Türklerin Anadolu'ya gelişlerinden beri geçen 3 asırlık bir beklenti döneminin yeni bir Mehdi ile çözüme kavuşturulacağı, şeriatın baskısının kalkacağı, özlenen atlı göçebe ve akıncı düzenin yeniden inşa edileceğine duyulan umut, bir şahsın, Anadolu erenlerinin şah dedikleri genç İsmail'in simasında toplanmıştır. Diğer taraftan da bu atlı göçebe Türkler, Türkçe konuşup sade Türkçe şiirler yazan ve kendilerinden biri olan genç bir lider bulmuş oldular. Diyen Bayat, 2004. Alevi-Sünni ayrışmasını göçebelik yerleşiklik gerilimine bağlayarak tam da bizim söylemek istediklerimizi dillendirmektedir. Usta Calu, Karamanlı, Rumlu, Tekeli, Zülkadir, Afşar ve Varsak aşiretleri 1499'da Erzincan'da Şah İsmail'e katıldılar. Beyazıt, 1502'de Safevi destekçilerini sadece Güneybatı Anadolu'daki Teke ve Hamid'den değil, Platon'un başka yerlerinden de çıkararak Mora'da yeni fethedilen Koron ve Modon'a sürdü. 1507-1508'de Safevi mevkilerine geçişi önlemek için doğu sınır bölgelerini kapatmaya çalıştı. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş devrinde Anadolu'dan Rumeli'ye olan göçlerin devlet eliyle yapılanları taltif makamındaydı. Göçerler henüz devlet için bir gayri değildi. Yönetici kesimde yine Türkmenlerdendi. Oysa sözünü ettiğimiz sonraki göçler sürgün mahiyetindeydi. Kızılbaş Türkmen aşiretlerinden devlete baş kaldırması muhtemel olanlar Rumeli'ye sürülmeye başladılar. Eröz, 1991, sayfa 245-247. 23 nolu dipnot açıklamasını okuyorum. Bugün Alevi Bektaşi adıyla andığımız Türk topluluklarına 16. yüzyıldan son zamanlara kadar Kızılbaş deniyordu. Alevi ismi son yüzyılda İttihat ve Terakki'nin Hazreti Ali merkezli tüm oluşumlarını tanımlamak üzere ortaya atılmış ve yaygınlaşmıştır. Çaldıran Savaşı sonrasında Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yaşayan Şah İsmail'e bağlı Kızılbaş toplulukların Safevilerle ilişkileri hemen tümüyle kesilmiş, Safevi toprakları içinde yaşayan topluluklar Şiileşirken, Osmanlı topraklarında yaşayan topluluklar sürecin dışında kalmışlar, ya Sünnileşmiş ya da inanç ve uygulamalarını o güne kadar şekillenmiş olanlar doğrultusunda sürdürmüşlerdir. Taşkın, 2006, sayfa 26-49. Not açıklaması bitti. Tüm bu süreç boyunca Türk sözcüğü Osmanlı kaynaklarında giderek değer yitirmeyi sürdürdü. Etrak-ı bi-idrak haline geldi. 24 nolu dipnot açıklamasını okuyorum. Osmanlı kayıtlarında göçebe nüfus, döneme, yerel ortama ve ilişkilerine göre değişik isimlerle anılmıştır. Türk kelimesi, Fatih devrinde köylü ve yörük ahaliyi ifade etmek için bir sıfat olarak kullanıldığı gibi, Kürt kelimesi de çeşitli dönemlerde konar göçer nüfusu nitelemek için kullanılmıştır. Genel olarak Osmanlı kayıtlarında gerek Türk, gerek Kürt kelimeleri, konar göçer, yerleşmemiş, etrafına zarar veren unsurları nitelemek için kullanılmıştır. Halaçoğlu, 1996, sayfa 141. Ana metinde Halaçoğlu'nun son çalışması, 2009, nedeniyle bu konuya tekrar döneceğiz. Ancak bir noktayı belirtmek isteriz. Elbette burada Osmanlı'da Türk kelimesinin kullanılışının sosyopsikolojik nedenlerinden bahsederken bunları ele almak durumunda kalıyoruz. Bu tartışmanın Osmanlıların etnik kökeni, kendilerini ne olarak gördükleri tartışmalarıyla hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konulardaki tartışmaların özeti ve yetkin bir bakış için bakınız. Öz, 2009, sayfa 316-341. Not açıklaması bitti. Beyazıt'ın Vezir-i Azam'ının da öldürüldüğü Şah Kulu ayaklanması bastırıldı. Kısmen devşirme menşeli yöneticiler sadece Türk sözcüğünü değil, konar göçer zümrelerin hayat tarzlarını, adet ve geleneklerini, inançlarını da aşağılıyorlardı. Ocak 1990, sayfa 820. Tüm bunların sonucunda İran Safevileri 16. yüzyılda Osmanlı ile savaşa tutuştuğunda İran güçleri büyük ölçüde Türklerden, Osmanlı ordusu ise büyük ölçüde Balkan halklarından oluşuyordu. Safevi Süvari Birliği Çaldıran'da Osmanlı top ateşi karşısında dağıldığında Anadolu göçebelerinin başarısız mesihleriyle aralarındaki sıkı bağlar artık kopmuştu. Böylelikle arkalarında Şah'ın desteği olmayan göçebelerle ilgili iskan kanunnamelerini uygulamak, onları yerleşik hayata zorlamak çok daha kolay olabilecekti. İlk dönem Osmanlı kanun metinlerinde göçebelerden söz edilmezken, Kanuni devrinde yörük kanunnameleri yapılmış, 1571'de fethedilen Kıbrıs, göçerlerden fesat ve şekavette bulunanlar için yeni bir sürgün yeri olmuştu. Osmanlılar bu nüfusu denetim altında tutmayı, bunlardan arazi ve ağnam, koyun, keçi, vergisi almayı başarmıştı. Ayrıca madenlerin korunması, çıkarılması ve taşınması, ordunun nakliye işi ve iç ayaklanmaların bastırılması gibi hizmetlerin görülmesinde bu nüfus kullanılmıştı. Armağan, 2008, sayfa 86. Babuş, 2006, sayfa 30. Ancak mutlaka belirtmek lazım gelir ki Osmanlı Devleti'nin politikalarında etkili olan ırkî bir yörük Türkmen düşmanlığı değildir. Böyle bir yorum konunun oldukça basit ve ideolojik hale getirilmesidir. Ortada komşu bir başka Türk devleti ile olan bir savaş hali ve tüm Türk tarihi boyunca uzanan şiddetli bir merkez-perifer gerilimi vardır. Şah İsmail'den ve Safevilerden yana tavır almamış, isyanda bulunmamış, Osmanlı yönetiminden hoşnutluk gösteren, bağlılık ve itaat bildiren Türkmen aşiretleri, Osmanlı Devleti tarafından her zaman el üstünde tutulmuş, itibar görmüş, devlet katında sorumlu makamlara getirilmişlerdir. Buna en iyi örnek, Rişvan aşiretinin durumudur. Söylemez, 2007, sayfa 231. Osmanlı döneminde 15. ve 16. yüzyıldan itibaren Yörükler ve Türkmenlerle ilgili nispeten daha sağlıklı arşiv bilgilerine ulaşılabiliyordu. Nispeten diyoruz, zira göçebe gruplar çok hareketli ve dinamik bir yapıya sahip olduklarından arşivlerdeki bilgiler sadece kaydın yapıldığı tarih için geçerliydi. Bazen adları değişiyor, bazen bir köy kurduklarından adları yerleşikler arasında geçiyordu. Yörükler ve Türkmenler yerleşikler gibi idari ve mali bir organizasyon içindeydiler. Bu idari ve mali yapı içindeki göçebe gruplarının her biri kendi hususi adlarıyla bilinirlerdi. Bu adlar onlara, yaşadıkları bölgelere veya tarihçilerine göre merkezi idare tarafından verilmişti. Bozulus, Yeni İl, Halep, Şam, Dulkadirli, Danişmentli Türkmenleri, Atçeken, Kara Ulus, Ulu Yörük, Ankara Yörükleri, Bolu Yörükleri bu grupların en büyükleriydi. Bunların dışında kalan nispeten küçük gruplar ise hangi eyalet veya sancağın sınırları içinde yaşıyorlarsa idari ve mali bakımdan oraya bağlıydılar. Göçebe aşiretler cemaat, tir, bölük, mahalle, oymak, oba gibi birimlere sahiplerdi ve daha çok berat ile değil eski Türk kurultay geleneğine uygun bir göçebe demokrasisiyle boy aristokrasisi tarafından seçilen boy beyi tarafından yönetilirlerdi. Aşiretler boy beylerine sıkı sıkıya bağlıydılar. Boylar cemaat adı verilen oymaklara ayrılmıştı. Oymaklar da boy beyi tarafından tayin edilen ve kethüda denilen o cemaat içinde sivrilmiş bir kimse tarafından yönetilir ve genellikle onun adıyla anılırdı. Kethüdalık için merkezin yapılan atamayı onaylaması gerekirdi ama genellikle bu babadan oğula geçen bir müesseseydi. Kethüdalık müessesesi ile eski Oğuz yapgularının Güderkin müessesesi arasında bir benzerlik vardı. Söylemez 2007 sayfa 213-228 Sümer 1950 sayfa 512-513 Bir göçebe grubunun nüfusunun artması, yaylak ve kışlak alanlarının yetersiz kalması, kethüdalık için tutuşulan kardeş kavgaları, aşiretlerin bölünmesine neden oluyordu. 1520 itibariyle Anadolu Beylerbeyliği'nde yaşayan konar göçerlerin yaya ve müsellem gibi göçer kökenli askeri gruplar da eklendiğinde nüfusun yaklaşık %30'unu oluşturduğu bildirilmektedir. Ancak göçler nedeniyle bu oranın 1520-1535 ve 1570-1580 yılları arasında %52 arttığı da hesaba katılmalıdır. Armağan 2008 sayfa 88 İnalcık 1993 sayfa 103-106 Konar göçerlerin en yoğun olduğu bölgeler Ankara, Kütahya, Menteşe, Aydın, Saruhan, Teke ve Hamid sancaklarıydı. 15. ve 16. yüzyılda bu yörelerdeki konar göçer nüfus köylülerden sonra ikinci büyüklükteydi. Armağan 2008 sayfa 124 Tarihsel verilerden ve Osmanlı arşivlerinden yola çıkarak Denizli özelinde bir değerlendirme yapan araştırmacı Gökçe, 2000 sayfa 163, sayfa 175, sayfa 286-319. Bu yöredeki Türkmenlerin ancak 14. ve 15. yüzyıllarda daimi iskana geçmeye başladıkları ama 1520 tarihi itibariyle nüfusun %65'inin şehirli, çiftçi, köylü, reaya, %35'inin ise konar göçer teşekküllerden oluştuğu sonucuna ulaşmaktadır. Denizli kazasının daha iç kısmında bugünkü Uşak Eşme civarında yer alan Aydos nahiyesinde konar göçer oranı %60'lara varmaktadır. Ömer Lütfi Barkan'ın hesaplamalarına göre 1520-1530 yılları arasında Anadolu, Karaman, Dulkadir ve Rum beyliklerinde 872.610 hane nüfusun 160.564 tanesi göçebe, geriye kalanlar yerleşikti. En fazla göçebe Anadolu Beylerbeyliği'nde bulunuyordu ki sayısı 77.268 haneydi. Ancak bu nüfusa yerleşikler arasında yer alan ve 52.000 hane civarında nüfusu olan göçebe menşeli yaya ve müsellemler dahil değildi. 1570-1580 yılları arasında yukarıda saydığımız 4 beylerbeyliğinin nüfusu 1.360.474 haneydi ve bunların arasında da 220.217 hane göçebe olarak hesaplanıyordu. Göçebelerin en fazla bulunduğu eyalet 116.219 haneyle yine Anadolu idi ve doğudan batıya olan göçler yüzünden batıdaki göçebe sayısı oldukça artmıştı. 1570-1580 tarihleri arasında Trablus, Şam, Bağdat, Basra ve özellikle Halep Beylerbeyliği'nin 371.848 hane olarak hesaplanan toplam nüfusunun 87.030 hanesi göçebe olup yaylakları genellikle Anadolu'da bulunuyordu. Şahin 2006 sayfa 61-83 Son olarak Halaçoğlu 2009 Osmanlı İmparatorluğu'nda 1453-1650 yılları arasında Anadolu'daki aşiretleri, cemaatleri ve oymakları arşiv belgelerine dayalı olarak görmemize imkan sağlayan dev bir çalışma yapmıştır. Bu muhteşem çalışmasının sonucunda anılan tarihler arasında Anadolu'da Türk, Kıpçaklar dahil, Kürt, Arap, Moğol, Cengiz istilası sonrası kalanlar, göçebe cemaatlerin sayısı 41.295, hane, çadır sayısı 1.120.246, bekar erkek nüfusu sayısı da 322.906'dır. Ancak Halaçoğlu, bu süre zarfında değişiklikler olduğu için mükerrer kayıtlar olabileceğini, birçok listede cemaatin çadır ve bekar erkek nüfusunun verilmediği gibi gerekçelerle nüfus hakkında konuşmanın imkansız olduğunu belirtmektedir. Halaçoğlu'nun çalışmasında saptadığı enteresan bir noktada, resmi arşiv belgelerinde Türk, Türkmen, Yörük gibi adların yanı sıra zaman zaman Kürt, çoğulu Ekrad, adının da etnik bir özelliği değil, konar göçerliği ve yörüklüğü ifade etmek için kullanıldığıdır. Sayfa 26-28. 15. ve 16. yüzyıllardaki göçebelerin, yani Yörük ve Türkmenlerin sayısıyla ilgili olarak ulaşabildiğimiz rakamlar bunlardır. Ancak bu rakamların yalnızca Osmanlı arşivlerinden çıkarıldığı hatırda tutulmalı, bunların yaşam tarzında süren göçebelik izleriyle ilgili herhangi bir somut veri olmadığı unutulmamalıdır. Elbette Anadolu'ya gelen göçebelerin daha ilk zamanlardan başlayarak kırsal kesimde köyler oluşturduklarını köy adlarından bile anlamak mümkündür. Örneğin 1466 yılında Mihaliç'e bağlı bir Kayı nahiyesi ve ona bağlı 19 köy vardır. Osmanlı İmparatorluğu'nun neşet ettiği bölgede yoğun bir Kayı boyu yerleşmesi olmasında şaşılacak bir durum yoktur. Onlar artık Yörük Türkmen olarak değil, yerleşik olarak kayıtlara girmektedir. Benzeri bir örnek Giresun için geçerlidir. Bu bölge yoğun bir Çepni boyu yerleşmesine sahne olduğu için Çepni vilayeti olarak anılmakta ve bu idari bölgeye bağlı kayıtlarda 1515 yılında 52 köy, 26 yaylak ve 10 mezra bulunmaktadır. Çepniler Osmanlı döneminden önce Türkiye Selçukluları ve Türkmen beylikleri döneminde bölgenin fethi için buraya gönderilen göçebelerdir. İlk bakışta artık yerleşiktirler ama yaşama tarzları büyük ölçüde göçebe karakterini muhafaza etmektedir. Görünüşte meskun olanların birçoğu yazın yaylağa çıkmak için göçebe alışkanlıklarını sürdürmektedir. Bir başka örnek yeni il Türkmenlerinin durumudur. Sivas'ın güneyindeki geniş bir bölgede yaşayan yeni il Türkmenleri burayı yaylak olarak kullanıyorlardı. Bu bölgeye Konya'nın ova kısmını kullanan at çeken göçebelerinin bulunduğu yere eski il denilmesine nispetle yeni il denildiği sanılmaktadır. 16. yüzyılın ortalarında yeni il bölgesine kaza statüsü verilmiştir ve bu kaza teşekkülünün nedeni komşu vilayet ve kazalarda yaşayan göçebeleri muayyen bir idari bölgede tutabilmektir. Yeni il kazasının bir kısmı göçebe, bir kısmı köylerde yerleşiktir. Yeni il 1548'de 13.000 toplam nüfusa sahiptir ve nüfusun %42'si köylerde yaşamaktadır. Yeni ilin nüfusu yeni gelen göçebelerle birlikte 1583'te 95.000'e yükselmiştir. Bunun %73'ü Halep ve Dulkadirli Türkmen göçebeleri, geri kalan 26.000'i ise yerleşik olarak kayıtlara geçmiştir. Şahin, 2006, sayfa 81-82, sayfa 156-161. Anadolu'da Türkmen ve Yörük grupları sosyoekonomik ve demografik şartların zorlamasıyla kendi kendilerine yerleşim birimleri kuruyorlardı. Fakat uzun süren savaşlar, Celali hareketleri sonucunda harap olan ve boşalan yerleri imar etmek ve ziraati açmak gibi nedenler ve amaçlarla merkezi idare tarafından yürütülen kapsamlı ilk büyük iskan hareketi 1691'de gerçekleşti. Osmanlı Devleti, harap ve boş yerlerin imara ve ziraate açılması, göçebelerin merkeziyetçi devlet nizamıyla bağdaşmayan hayat tarzından çıkarılıp yerleşik hayata intibak ettirilmesi yönünde kararlar aldı. Merkezi idare söz konusu iskan hareketi için başta Afyonkarahisar, Urfa, Adana, Bozok bölgeleri olmak üzere Rakka ve Halep'te iskan mahalleleri tespit etti. Bu iskan hareketinden ancak kısmi başarı elde edildi. Özellikle güney bölgelerinde ve Rakka'daki iskan girişimleri olumlu sonuç vermedi. Şahin, 2006, sayfa 20, sayfa 23, sayfa 82. Gerçekten de konar göçerlerin yerleşik hayata geçmeleri çok yavaş ilerliyordu. Anadolu yaylalarının göçebeliğe elverişli yapısı, oymakların sürekli hareket halinde oluşları, güçlü aşiret ruhunun davranışlarını yönlendirmesi ve devlet yönetimiyle aralarındaki çelişkiler toprağa yerleşmeyi geciktiriyordu. Arıkan, 1988, sayfa 81. Örneğin 1691'de Osmanlı İdari Taksimatı'nda yeni il denilen Sivas, Kangal, Alacahan, Mancınık civarındaki Türkmen aşiretleri, Bozulus Türkmenleri ve Halep Türkmenlerinin o zamana kadar yerleşmemiş olanları, Halep, Rakka, Hama, Humus, Urfa ve Antep'in değişik bölgelerine yerleştirildiler. İskan edilenler arasında kendi halinde olmayan, rahat durmayan aşiretler de vardı. Bunların bir kısmı geri kaçtılarsa da yönetim iskanda kararlılık gösterdi, zira iskanla Arap aşiretlerine karşı bir Türkmen seddi oluşturmakta amaçlanıyor, Türkmenlerin Saruca Sekban eşkıyaları arasına katılmaları önlenmek isteniyordu. Sevinç, 1983, sayfa 18. Sonuç olarak 1690-1695 yılları arasında Orta Anadolu'da büyük bir göçebe nüfusu yerleştirildi. İkinci bir yerleşme hareketi 1714-1734 yılları arasında oldu. Halaçoğlu, 1985. Halaçoğlu, 1997. Orhonlu, 1987. Ülken, 2006. Sayfa 359. 25 No'lu dipnot açıklamasını okuyorum. Bu tarihlerdeki yerleşimler arasında en iyi bilinenlerden birisi de Nevşehir ile ilgili olandır. Bilindiği gibi Nevşehir, Sadrazam Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın doğduğu yer olan Muşkara köyünün gelişmesiyle oluşmuştu ve bu bölge Karamanoğulları Osmanlı idaresine girene kadar Karamanoğulları beyliğine aitti. Yine bilindiği gibi Karamanoğulları Osmanlı idaresine girdikten sonra bu bölgeden İstanbul'a toplu bir nüfus nakli yapılmıştı. Muşkara köyü Niğde Sancağı'nın Ürgüp kazasına bağlı Uçhisar nahiyesinin köyleri arasındaydı. İbrahim Paşa doğduğu köye 1720 yılından itibaren Niğde ve Konya arasında yaşayan Boynu İncelü Türkmenlerini yerleştirdi. Birçok vakıf hayratı yaptırarak Nevşehir ilinin ortaya çıkmasını sağladı. Ancak nedense Nevşehir'e Boynu İncelülerin zikudret yani zengin ve varlıklı olanlarının şehre yerleşebileceği şeklinde bir karar alınmıştı. Bu durum aşirette bölünmeye ve akrabalık bağları güçlü olan aşiret içinde günümüze kadar gelen ağıtlar yakılmasına neden olmuştu. Damat Paşa yine ferman yollamış. Gelsin aşiretler otursun deyü. Düşer miydi padişahım şanına? Damat vezirinden insaf kalmamış. Olmaz paşam olmaz. Biz de insanız. Ayırma eş dosttan sana yalvarıyoruz. Şahin, 2006. Sayfa 21-22. Sayfa 247-256. Not açıklaması bitti.